Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Hamit kardeş bizlerle birlikte. Hamit abi hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hamit abiyle bugün medya okuryazarlığı eksenli bir konuşmamız olacak. Malumunuz artık dört güçten bahsediliyor dünyada. Hep denilirdi ki işte yasama, yürütme ve yargı, ama artık bir de medya kavramı hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Hamit abi de uzun süredir, uzun yıllardır hem medya camiasının içinde biri olarak hem de bu işlere dair kafa yoran biri olarak bugün bizlere tecrübelerinden, gördüklerinden inşallah bahsedecek. Tabii genç zamanı olarak biz her zaman gençliğin dilini, gençliğin sesini oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle genç kardeşlerimizin medya ilişkisini bence iyi çözmeleri gerekir dünyadaki. Bunu zaten yaparlarsa malumdur ki birçok olayı da görmeye başlayacağız. Çünkü ne televizyonda gösterilen ne bizler gibi şu an radyodan gelen sesler aslında tüm gerçekliğiyle bazen karşımıza gelemeyebiliyor. Mesela şu an biz Hamit abiyle kısa kollu tişörtlerle oturuyoruz belki burada, ama siz radyonuzun başında bizi çok daha farklı şekilde hayal edebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok değişim, dönüşüm medyanın içerisinde bu sihirli mikrofonların, sihirli ekranların karşısında ya da sihirli kalemlerin karşısında değişim gösterebiliyor. Bu girişten sonra Hamit abiyle bugün bu eksende konuşacağımızı söylemiş olalım. Tabii öncesinde Hamit kardeş kimdir diye kendisine soracağız. Buyurun abi, sizi bir dinleyelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Tekrar radyomuzun değerli dinleyicilerini selamlıyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Hamit kardeş. Uzun yıllardır çeşitli internet haber sitelerinde editörlük, haber müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü yaptım. En son merhum Akif Emre tarafından kurulan Haberiyat sitesinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyordum. Fakat Haberiyat Akif Emre'nin vefatından sonra 2 ay yayın hayatını devam ettirebildi. Geçtiğimiz haftalarda yayınına son verdi. Şu anda işsiz bir medya mensubuyum. Daha öncesinde de medya macerasından önce de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Dolayısıyla medya gündemiyle, dünya gündemiyle uzun yıllardır alakadarım. Ayrıca Genç Derneği, Genç Dergisi bünyesinde hatırat okumaları yapıyoruz. Bu sene İbn Battuta'nın seyahatnamesi üzerinde konuşmaya karar verdik. Bir dönem devam edecek. Katılacak arkadaşlar İbn Battuta seyahatnamesini okuyacak, üzerinde konuşacağız inşallah çeşitli oturumlarda.
Katılım açık değil mi abi? Buradan duyuru da yapabiliriz yani.
Elbette. Üsküdar'daki Uluslararası Genç Derneği'nde. Uluslararası Genç Derneği'nin web sitesinde zaten tam tarih ilan edilecek. Ekim ayının başlarında başlamayı düşünüyoruz. Katılım bütün kardeşlerimize açık.
Teşekkür ederiz abi. İnşallah muvaffak olursunuz. Bu hatırat okumaları arkadaşlar bizim Kıpta ile takip ettiğimiz programlardan. Ve şu ana kadar kaç kitap okundu abi? 13 oldu galiba değil mi?
Yok, ilk sene 16 okuduk. Aha. İkinci sene performansımız biraz düştü. Sanırım kalın kitaplar seçtiğimizden 9'a düştü. Şu ana kadar 25 tane kitap okumuş olduk.
Maşallah.
Fakat şöyle söyleyeyim, Ali Ulvi Kurucu Hatıratı'nın 4 cildini ayrı ayrı kitaplar olarak değerlendiriyoruz.
Süper.
Eğer onu saymasak 22. Tek kitap olarak sayarsak 22. 4 ayrı kitap olarak sayarsak 25 kitap.
Süper, hakikaten. Ve hatıratlar arkadaşlar, yani burada okuyucular zaten, kitap okuyucuları beni anlarlar şu an demek istediğimi. Hatırat kitapları hem üslup olarak böyle bir roman havasında oluyor. Hani bir akıcılığı ve hani okuması da keyif veriyor. Meraklısına, ilgilisine. Hem de yaşanılan zamanı, mesela İbn Battuta'nın hatıratı, seyahatnamesi. Yani gördükleri yerler, yaşadığı coğrafya, hepsine dair şifreler barındırıyor, izler barındırıyor.
Seyahatnameyle ilgili şöyle bir cümle söyleyeyim. Anadolu'yu gezdiğinde ahilik teşkilatıyla alakalı o kadar güzel şeyler söylüyor ki, ayrıntılı şeyler söylüyor ki, bugün ahilik teşkilatıyla ilgili yapılan akademik çalışmalarda bile Battuta seyahatnamesindeki kadar detaylı bilgiler yoktur diye
Eyvallah.
Düşünüyorum.
Eyvallah abi. Evet, şimdi o zaman diğer mevzulara gelelim.
Gelelim.
Aynı zamanda Hamit Karraş Okur Dergisi'nin aylık kitap dergimiz bizim. Şu an aylık periyotta değil ama sizlerin huzuruna gelmeye devam ediyor. Okur Dergisi'nin yayın kurulunda ve orada da yine hatırat kitapları üzerine daha çok bir kitap tahlilleri bulunuyor. Hamit abi bu işlerin içerisinde bizlere her zaman bu anlamda destek olan abilerden biri. Şimdi kendisine şöyle bir girişle sormak istiyorum. Özellikle bizim jenerasyon için bunu parantez içerisinde daraltarak soracağım Hamit abi. Medya takibinin bazı sınırları aştığını görüyoruz. Çünkü Twitter, Facebook, Instagram başlı başına bir haber kaynağı olmaya başladı. Artık haber siteleri veya işte medya organları bunları kullanmaya başladı. Sosyal medya araç olarak da kullanmaya başladı. Bu çeşitlilik, bu fazlalık insanı boğmaya da başladı bir açıdan.
Evet.
Burada ölçü ne olabilir? Yani biz medyayı takip ederken, medya ile alakalı çalışmalar yaparken neyi ölçü, neyi baz almalıyız?
Aslında haber alma ihtiyacı insanın fıtratında olan bir şey. İnsanlar haberdar olmak ister. Dünyada ne olup bitiyor, kesinlikle bilmek ister. İlk çağlardan itibaren bu böyle. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemdeki Mekke'yi, Risaletten önceki Mekke'yi örnek alalım. Her sene panayırlar yapılır. Ukas panayırı gibi. Evet. Orada şairler çıkarlar ve Hicaz'la ilgili olayları şiirleştirerek anlatırlar. Bu aslında bir medyadır. Ya da eskilerde tüccarlar bir yerlere gidip gelirken oradaki bilgileri de ya not alırlar ya hafızalarına nakşederler, döndüklerinde kendi memleketlerinde anlatırlar.
Evet.
Ve diğer ülkelerdeki olaylardan, vakalardan, durumlardan insanlar çeşitli sahiplerle, çeşitli nedenlerle bir şekilde haberdar oluyorlar. Fakat günümüzde şöyle bir durum var. Bugün ortalama bir haber takipçisinin, medya takipçisinin bir günde öğrendiklerini muhtemelen orta çağlarda yaşayan normal bir insan 3-4 yılda ancak öğreniyordu. Yani çok ciddi bir bilgi bombardımanı altındayız. Bu çok şey öğrenmek, çok şey bilmemizi sağlıyor mu? Yani bir yanına tırnak içerisinde kullanayım. Bizi alim yapıyor mu? Aslında yapmıyor. Nabi Avcı, eski bakanımızın güzel bir kitabı vardır. Enformatik Cehalet diye. Hmm. Yani insanlar aslında çok şey öğrenirken bir şekilde bu bilgi bombardımanı arasında da çok ciddi bir cehalet içerisine giriyorlar. Medyayı takip ederek. Peki bunun yolu nedir? Asıl kaynakları takip ederek, doğru kaynakları takip ederek ve kendi gündemimizi oluşturarak bunun önüne geçebiliriz.
Kendi gündemimizi oluşturarak diyorsun Hamit abi. Bu önemli bir ifade aslında. Kendi gündemimizi oluşturmak. Yani peki kendi gündemimiz nasıl oluşabilir? Yani bir insan kendi gündemini nasıl oluşturur? Zorlaştırıyorum soruları.
Evet. Çok zor oldu. Çünkü gerçekten şu an medya organları, medya araçları, uluslararası ajanslar tamamen yabancıların elinde. Ve bir olayı onlar istediği şekilde öğreniyoruz. Bugün dünyanın 3 büyük ajansı vardır. AP, Associated Press, AFP, Fransız, Associated Press Amerikan, AFP, Fransız, Reuters, İngiliz. Orta Doğu'da yaşananlardan tutun, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da ve Afrika'daki Müslüman coğrafyada yaşananları bir şekilde biz bu 3 ajanstan öğreniyoruz. Yeni yeni Anadolu Ajansımız birçok yerde temsilcilikler açmaya, çok ciddi atılımlar yapmaya başladı. Bu yeterli midir? Kesinlikle yeterli değildir. Fakat önemli adımlar atıldı. Uluslararası bir ajans olma yolunda çok ciddi adımlar atıldı. Bunun kesinlikle bu şekilde çok daha artarak devam etmesi gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Kendimiz bizim gibi düşünen, olayı bizim gibi yorumlayabilecek insan, farklı yorumları elbette okumalıyız. Fakat sadece onları okuduğumuzda belli bir süre sonra bu olayın gerçekten onların yorumladığı gibi olması gerektiğini düşünürüz. Fakat bir yanda Reuters batılı bakış açısıyla haberi bize sunarken belli bir süre sonra sadece Reuters'tan beslendiğimiz için bir bakıyorsunuz aslında biz de batılı gibi düşünmeye başlamışız. Orta Doğu'daki Arap Baharı sürecini biz biraz El Cezire, biraz Anadolu Ajansı'ndan takip etmiş olmasaydık,
evet,
bugün muhtemelen Türkiye'de böyle bir bilinç oluşmazdı. Belki de Arap Baharı'nda gördüklerimizi biraz Anadolu Ajansı, biraz da El Cezire'den takip ettiğimiz için 15 Temmuz'da ciddi bir direniş gösterdik.
Eyvallah. Burada bir şey sormak istiyorum Hamit abi. Arap Baharı sürecinde Türkiye'deki önemli medya gruplarından bir gazete bir başlık yapmıştı, manşetindeydi. Tahrir Meydanı ve Rabiatul Edeviye Meydanı var Mısır'da, biliyorsun evet. Abi. Rabiatul Edeviye Meydanı işte İhvan grubunun destekçilerin bulunduğu, oranın taraftarlarının toplandığı meydan. Tahrir'de Sisi, yani diğer grubun toplandığı meydan olarak oluşuyordu.
Bu Arap Baharı süreci değil de
Mısır'daki süreç.
Şey yok, Mursi'nin cumhurbaşkanlığı olduğu olduktan sonraki süreçten bahsediyoruz.
Evet evet, ama hani o orayla birlikte kabul ediliyor evet. Ya şu an hani Arap Baharı kışa dönüştü diye zaten artık.
O, versiyon 2.
Versiyon 2'ye geçildi.
Yani Mısır'ın ikinci baharı, tırnak içinde bahar olmadı tabii, darbe yapıldı resmen.
Eyvallah.
O darbe süreci için.
Oradaki bir fotoğrafta Tahrir Meydanı'ndaki kalabalığı o gazete işte Mursi taraftarları toplandı diye servis etmişti manşetten. Ya Tahrir'in fotoğrafını Mursi grubunun fotoğrafı diye, Rabiatul Edeviye Meydanı diye servis etmişti. Tabii ülkemizde de Mısır'daki o meydanları yani birçok insan bilmeyebilir. Gayet normal tabii bir durum. Ki. Biz dahil, ben dahil. Ben de oraya dair çalışmalar yapan birini attığı bir tweet üzerine anlamıştım hani bunun nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bu çok fazla yapılıyor abi. Ya yani bunun artık
işte dezenformasyon biraz da. Yani bakıyorsunuz Maltepe'de bir grubun mitingi yapılıyor. Daha önce Yeni Kapı'da yapılmış daha kalabalık bir mitingin fotoğrafıyla servis ediliyor.
Ediliyor değil mi bu?
Ha, bu evet. Gazetelerde çok az oluyor. Bu yapılırsa da muhtemelen bir hatadır. Çünkü bir gazete bu riski göze almak istemez. Fakat daha çok sosyal medyada bu tarz dezenformasyonlar yapılıyor. Ve maalesef çok ciddi bildiğimiz, sözüne güvendiğimiz insanlar bile
İnanıyorlar.
Bu tarz dezenformasyonlara inanmak şöyle dursun. Kendileri de yapıyorlar, destekliyorlar. Evet. Geçen gün başında akademisyen olan bir insan, dün gece mecliste milletvekillerinin 20 biner lira ikramiye, bayram ikramiyesi alacağına dair düzenleme kabul edildi şeklinde bir tweet attı. Yüzlerce retweet etti. Behey Şaşkın, başında akademisyen var. Belki trolldür bilmiyorum ama binlerce takipçisi olan bir insan. Meclisin tatilde olduğunu, meclisin tatilde olduğunu bilmiyor. Meclis tatildeyken nasıl böyle bir düzenleme yapılıyor? Olağanüstü bir toplantı yok.
Evet. Bir de şey de var abi ya. Yani insanlar medyada duymak istedikleri şeyleri duymayı seviyorlar. Yani ya, bu hayatın her alanında geçerli.
Elbette.
Kitaplarda da öyle.
Gezi sürecinde süreci tamamen yanlıştı. Geziciler yanlış taraftaydı. Fakat bir tarafta geziye karşı olanlar da daha önce bir hastanede yapılan tatbikatı, hastane koridorunda yangın tatbikatı dolayısıyla dumanlar falan yükseliyor. Yani sentetik bir yangın yapılmış hastanede. O fotoğrafı haberlerden bulmuş, Edirne'deki bir hastanede yangın tatbikatı yapılmış. Hastane koridorlarında ve tatbikat yapan doktorlar, yangın müdahale ekibi falan koşuşturuyor. Bu fotoğrafı gezicilere karşı kullanacak ya, gezicileri destekleyen bir sanatçıya mention vererek abi şu an şu hastanedeyiz. polisler gaz bastı. Gaz püskürttü hastaneye falan. Gaz sıktı. O da hemen retweet ediyor. Aa, seni Tonga'ya düşürdük. Bu aslında şeydi. Ya bu tarz şeyler aslında vakit kaybı.
Evet.
Yani bu tarz işlerle çok meşgul olmamak gerekiyor. Bizim daha gerçekten önemli evet. işlerimiz var. Yani madem bu işlerle ilgileniyoruz, bunları bir taraftan medyadan takip ederken bir yandan da arka planında bizi destekleyecek, fikriyatımızı besleyecek çok ciddi kaynakları okumamız gerekiyor.
Şimdi aklıma geldi, onu da paylaşayım. Yıllar evvel Aselsan İsrail'e satıldı diye bir haber çıkmıştı. Belki hatırlarsın, ben evet. hatırlıyorum onu. Ve işte benim de böyle bir çevremden birkaç kişi dedi ki bana, ya Aselsan İsrail'e satılmış dedi. Ya dedim ki bakın, Aselsan devlet kurumu.
Evet.
Ve bakın Türk Telekom dahil özelleşen birçok yer, yani %51'den fazlası devlette kalmak kaydıyla özelleşen yerler. Yani özelleştirmeyi tartışabiliriz ayrı mesele ama tamamıyla satıldı demek bir devlet kurumunun ve devlete işte askeri malzeme üreten, elektronik ve altyapı üreten bir kurumun satılması çok hakikaten komik bir durum olur yani. Ve İsrail gibi bir devlete satılması. Neyse, bu konuşuluyor o sıra, tartışılıyor falan. Ben de merak ettim. Bu, acaba olayın asıl astarı var mı diye. Tabii internete girdim, hemen yalanlamalar başlamış. İşte bakan, o dönemin savunma bakanı vesaire yalanlamış. Haberin kaynağını araştırdım abi birazcık. Ekşi Sözlük çıktı karşıma. İsmini de vermeseydim iyiydi aslında, reklam oldu ama. Girdim baktım hakikaten orada biri tweet mention atmış. Arkadaşlar Aselsan'ın %51'i satıldı. Bu saatten sonra İsrail şeydir.
Ya bilginiz mizah olsun. Güzel bir şeydir. Belli bir süre sonra evet. Mizahı gerçek sanmaya başlıyoruz. Çünkü mizah gibi yaşıyoruz.
Abi olayı anlatayım. Ben tabii onu gördüm şok oldum. Hemen o sıra telefon çaldı, bir şey oldu, başka bir şeyle ilgilendim. Amacım şuydu, o paylaşımın ekran görüntüsünü alıp hani bana bunu satıldı diyenleri gönderecektim. Yalnız tam girdim tekrar siteye, sözlük sitesine. Baktım paylaşım kaldırılmış, entry silinmiş. Sonra biraz daha takip ettim. O entry'yi yazan arkadaş, ismini hatırlıyordum o zaman, nickname'ini. Tekrar bir entry daha girmiş. Ya arkadaşlar kusura bakmayın, birkaç gün önce böyle bir şey yazdım. Millet de oltaya geldi. Böyle olacağını bilmiyordum, silmek zorunda kaldım diye. O da pişman olmuş yani hakikaten. Yani o da mizah yapmak istemiş dediğin gibi. Yani aslında kötü mizah yani. İyi bir mizah ya da
elbette
değil.
Elbette kötü bir mizah ama işte bu mizahı gerçek sanıyoruz. Çünkü hakikaten hayatımız bir şekilde mizaha dönmüş durumda. Yani bir tarafta Orta Doğu uzmanı kesiliyoruz. Fakat bugün televizyonlardan, Mısır'dan, Suriye'den söz eden insanlar bir tane kitap okumamıştır çoğu zaman. Yani bazılarını tenzih ederim ama konuştukları zaman belli oluyor bu. Ya Mısır'ın yapısını bilmeden İhvan'ın Mısır'daki en büyük güç olduğunu söylüyor. Hayır, İhvan bize yakın olduğu için seviyoruz ve Mısır'da en büyük güç olmasını istiyoruz. Fakat askeriye İhvan'dan çok daha büyük bir güç. Ha, ben de mesela çocukken evde olduğumda, evde babam konuştuğunda eve Milli Gazete girerdi. O dönemde zaten başka İslamcı gazete de yoktu. Sürekli İhvan'dan söz edilir. Hasan el-Benna'dan, Seyit Kutup'tan. Ve ben de sadece onlara bakarak Mısır'da hakikaten herkesin İhvancı olduğunu, İhvan'a sempati beslediğini düşünüyordum. Fakat sonradan oradaki kaynakları incelediğimde İhvan'ın aslında elit bir tabaka olduğunu, halkın birçok yerde halka inemediğini, aksine ülke ekonomisini elinde tutan askeriyenin her köyden birkaç tane asker alarak oranın ekonomisine sirayet ettiğini ve taşrayı kendisine bağımlı hale getirdiğini, bu sebeple Mursi yıkılırken ciddi bir tepkinin oluşmadığını fark ettik. Fakat ekranlara çıkıp da Mısır'daki Mursi'ye yönelik, Mursi'ye yapılan darbeyi yorumlayanların bundan haberi yok. Ülkenin en büyük gücü diyor hala İhvan için. Ki ilk seçimleri hatırladığımızda Mursi'nin oy oranı %24.
Evet.
İkincisinde Mursi ve diğer aday kaldığı için halk diğer adayı desteklemek istemediği için Mursi'yi desteklemiş oldu. Aslında kerhen bir destek bu. Yetmez ama evet desteğiydi. İhvan orada önemli bir güç ama halkın tamamına sirayet etmiş, halkta çok ciddi karşılık bulan bir güç değil. Hı hı. Ve bugüne kadar da daha çok talebe yetiştiren, ilimle meşgul olan ama hiçbir zaman silaha sarılmayan, hiçbir dönemde tarihinde ufak tefek bir iki sapma olmuşsa bile çok basit bir şekilde, hiçbir zaman silaha sarılmayan ve ama elit bir güç İhvan.
Evet.
Ama bunu bizimkiler okuyamadı. Evet. Çoğu.
Ya çünkü hakikaten istediğimiz gibi ya da isteğimizin karşılığı gibi, mesela bu bestseller kitaplar çok tartışılıyor şu an. Evet. Malumuz Okur Dergi'de de bunu gündeme yapmıştık abi. Bestseller kitaplarla alakalı böyle bir araştırma yaparken biz şunu fark ettim. Bu kitapların yani çok satan olarak, hani bestseller çok satan anlamında, geçtiğimiz haftalarda Lütfü Arslan, Lütfü abi de programımızda konuktu. Yine böyle bir bestseller mevzusu açıldı. Hemen sordu bana bestseller ne demek diye. Çünkü haklı. Ben bestseller diyorum ama belki de çok satanlar olarak kullanmak daha mantıklı. Evet, doğru. Tabii Lütfü abi beni ters köşe yapmak için sordu bunu yani. Buradan selam göndermiş olalım. Şimdi bu çok satan kitapların da aslında bir tarafı bu medyadaki hani arz talep ilişkisiyle bence ilişkili abi. Nasıl? Şimdi bu kitapta geçen ifade şu. Mesela sen çok iyisin, Allah'la aran iyi olmalı, İşte Allah varsa problem yoktur vesaire. İnsanın da aslında duymak istediği şeyler bunlar. Hani duymak istemediğin bir şey yok orada. Yani sana sen dedin ya abi, hani gerçekliği görmek meselesinden bahsettin. Şimdi kitapta şunu dese arkadaşlar, bakın İhvan hareketi önemli bir hareket. Biz de bunu destekliyoruz hakikaten ama olayın gerçeği biraz farklı dese, o bu kitap ne böyle falan filan işte hainler falan.
İşte duymak istediklerimizi, evet. Bir toz pembe görme şeyi var. Yani
yine biz abi affedersin evet, araya girmiş oldum. Bir araştırma yaptık yine. Araştırma şuydu. İşte internet arama motorlarına hani özellikle medyadaki cinsellikle alakalı bir çalışmaydı bu. Çocuklar üzerindeki algısını ve çocuklar üzerindeki başarı başarısızlık ilişkisini görmek için yapmıştık bunu. İşte internet arama motorlarına şöyle yazıyoruz sadece. 10 yaşındaki çocuk yazıyoruz ve gerisini yazmıyoruz. Haberler geliyor çünkü 10 yaşındaki çocuk yazdığın zaman ilk çıkan haberlere bakıyoruz. Yani 10 yaşındaki çocuk şunu yaptı, 10 yaşındaki çocuk bunu yapmadı diye yazmıyoruz. Sadece 10 yaşındaki çocuk yazıyoruz ve 14 yaşındaki genç kız yazıyoruz. Hakikaten abi çıkan internet arama motorlarındaki çıkan haberlerin, bu Google'da mesela 4-5 sayfa çıkıyor. Çıkan haberlerin %90'ı, bir iki tanesi hariç, hep olumsuz haberdi. Sonra dedik ki ya bu kadar olumsuz haber niye var? Yani bu ülkede tecavüz ve taciz haberleri toplumun en istemediği haberlerken, yani başlarına en gelmesini istemediği haberlerken niye en çok tıklanan ve okunan haberler? Çünkü böyle bir şey var hakikaten, çekiyor. Ve haberciler de bunu iyi biliyorsun abi.
Evet.
Bunu yapmaktan zevk alıyorlar. Çünkü tıklanıyor. Yani bizim işte çok sağcı, çok güzel, çok muhafazakar dediğimiz insanlar bile, ben biriyle konuştum, bana dedi ki abi dedim yani hakikaten özellikle bu işte müstehcen fotoğraf dediğimiz fotoğrafları çok kullanıyorsunuz bazen dedim, yani sizin haber sitesine bunu çok yakıştıramıyoruz gibi bir şey söyledim. Para kazanmak zorundayız dedi yani.
Aynen. Yani çünkü bir sanatçıdan bahsedilirken bile, hanım bir sanatçıdan, bunun en garip fotoğrafları kullanılır. Aslında o haber değeri olan bir şey de olabilir. Yani yeni bir film yapmıştır. Bu film tanıtılabilir belki. İyi de bir filmde oynamıştır. Bu film tanıtılabilir. Ama o filmle ilgili fotoğrafı kullanılmaz bu hanım sanatçının. Eskiden verdiği pozlardan bir galeri yapılır. Şu sanatçının galerisi için tıklayınız diye yan tarafta kocaman çıkar. Ve insanlar ona bakarlar. Bu ne yazık ki son zamanlarda muhafazakar sitelerde de çok olmaya başladı. Bu işin cinsellik tarafı ama bir de dezenformasyon tarafı çok daha kötü. Ya yani atılan haber başlıkları. O ülkede ne oldu? İlginç bir şekilde insanın merakını celbediyor. Fakat okuyup baktığımızda ya insanın ömrü çok fazla değil aslında. Evet. Yani bütün bunları okuyacak derecede değil. Yani onu yapmak yerine orayı tıklayıp onu okuyacağına çok daha ciddi işler yapabilir. Onun sadece ilgilisi vardır, o okusun.
Hı hı.
Fakat açıyoruz. O ülke dediğimiz şey Afrika'nın adını bile bilmediğimiz bir ülkesinde koyun çift başlı doğmuş. Bu her yerde olabilecek bir vaka. O ülkede bu da oldu diye başlık atılıyor. İnsanın ciddi bir şekilde merakı oluşuyor, dikkatini çekiyor. Ama yani bir koyunun çift başlı doğması aslında haber değeri bile taşımaz. Çünkü gayet normal, birkaç binde bir vuku bulan bir mesele.
Şimdi geçtiğimiz günlerde böyle yine dikkatimi çekti. Artık bir haber sitesi var. Çok hani amiral gemilerden bir haber sitesi. Şey yapıyor. Haberleri internette paylaşırken hikayeleştiriyor. Dikkat ettim bilmiyorum abi. Yani başlık endeksli ya da fotoğraf endeksli yapmıyor artık. Hikayeleştiriyor. Mesela diyor ki işte Salih Yüzgenç işte 25 yaşındaydı. Evden çıkmıştı, işe evet, geliyordu. Evet. Böyle onu okuyorum, heyecanlanıyorum böyle. Hemen tıklayayım diyorum ve bakıyorum alakası bir şey çıkıyor yani hakikaten.
Aynen.
Yani bu toplum mühendisliği mi diyorlar bunu artık, ne diyorlar ama bu algılara, bu insanları yönetme düşüncesine insanların.
Bütün bunlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Yani magazin de insanın ihtiyacıdır. Akif Emre hocamız, Allah rahmet eylesin, bize hep şunu söylerdi. Sürekli fikriyatınıza katkı sağlayacak şeyler girelim. Biz okuyucu olsak bu haber bizim ilgimizi çeker miydi? Ben bunu öğrenmek ister miydim? O şekilde girelim. Ve işin magazin boyutu da böyle. Ya mesela bir gün bana bir İspanyolca link göndermişti. Şunu Google Translate aracılığıyla bir anla, yeni bir hikaye yaz. Haberle alakalı. Açtım Google Translate'ten anladığım kadarıyla, ki sonradan oradan anladıklarımdan İngilizce arattım. Haberin İngilizcesini de buldum. İngilizceden tercüme edip girdim haberi. Magazinel bir haberdi ama çok güzel bir haberdi. Şu an adını hatırlamadığım Latin Amerika ülkelerinin birinde Müslümanlara mezar yeri tahsis edilmiş.
Hmm.
Bu güzel bir şey. O aktüel bir yönü de var. Oradaki Müslümanların aslında böyle bir sorunu olduğunu öğrenmiş oluyoruz.
Evet. Doğru. Yani gündeme geliyor bu yönelikle.
Eğer magazinel davranacaksak böyle magazin şeyler de var. Yahut bu ülkede Müslümanlar şu şekilde düğünler yapıyorlar. Ramazan'da şu tarz etkinlikler yapıyorlar. Müslümanları birbirine yaklaştıracak, kültürleri birbirine tanıt, kültürlerini bize tanıtacak, bizim kültürümüzü onlara tanıtacak çok güzel magazin öğeleri bulabiliriz. Yani magazin belki burada yanlış kaçacak bir kelime ama yani o şekilde.
Eyvallah. Burada klasik bir soru sorayım abi size. Şimdi programımızın artık ortalarına geldik. Isındı mevzu. Klasik bir sorudur bu. Belki daha önce de sorulmuştur. Nereyi takip edelim? Nereyi okuyalım diye çok soruluyor bu. Hakikaten yani hangi sitelere girelim? Hangi gazeteleri okuyalım? Siz az önce söylediniz aslında. Kendi gündeminiz dediniz ama ölçü ne olmalı abi okurken?
Ya ben bizim yerli medyadan bütün gazetelerin okunması, hatta birbirine zıt fikirli gazetelerin okunup sağlamasının alınmasını tavsiye ediyorum. Yani çünkü hakikaten günümüzde bir etik diyelim biraz hafif olsun, ahlak anlayışında bir sıkıntı var desem biraz ağır kaçacak. Fakat etik sorunlar var medyada. Yani her yönde bir taraf bir olayı çok fazla abartırken bir taraf görmezden geliyor ya da aşağılarcasına görüyor.
Hmm, evet.
Yani bunun ortasında bir yerde durulması gerekiyor. Ve biz de şu an hakikaten ortadan bir yerden bakan bir yayın kuruluşu olmadığı için birbirine zıt iki farklı yayın kuruluşundan okuyarak sağlamasını alabileceğimizi düşünüyorum.
Eyvallah.
Yani burada isim vermek yerine bu şekilde karşıt görüşlerden istifade edip yani bir tarafının tamamen yani abarttığını, bir tarafın da çok aşağıladığını öngörerek bu şekilde.
Burada şey yok mu abi o zaman? Yani bir kaçış olmak gerektiği zaman yani nasıl kaçacağız peki buradan? Ya mesela bir siteye girdim ben. O sitenin doğru olup olmadığını karar vermek için ölçüm ya aslında tam olarak onu sormak istedim ben.
Yani
öyle bir şey yok mu diyorsunuz?
Öyle bir şey yok.
Hı hı.
Yani bugün görüşünü desteklediği partinin liderinin yaptıklarına göre değiştiren, hareketlerini buna göre tanzim eden bir medyamız var.
Evet.
Bütün medya kuruluşları bu şekilde neredeyse.
Zaten bağımsızlık ya da tarafsızlık
yani
düşüncesi
tarafsızlık söz konusu değil zaten.
Söz konusu olacak bir şey değil hakikaten öyle.
Yani dün eleştirdiği bir durumu bugün desteklediği siyasi parti lideri yaptığında savunan bir medyamız var.
Evet.
Oysa olması gereken bu. Bizim ilkelerimiz olmalı. Bu ilkeler çerçevesinde hareket etmeliyiz. Savunduğumuz siyasi partinin lideri veya savunduğumuz siyasi parti bu ilkelere aykırı bir şey yaptığı zaman onu bile eleştirebilmeliyiz. Bu ölçü ve prensipler ne olduğunu zaten söylemeye gerek yok. İnancımız en başta.
Evet.
Milli ve manevi değerlerimiz hemen ardından. Yani bu ölçülere göre siyasi parti, desteklediğimiz siyasi parti de yanlış yapabilir. Doğru da yapabilir. Doğru yaptığında alkışlamamız gerekiyor. Sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Fakat beşerdir şaşıyor. Bu konuda yaptığı şey yanlış olabilir.
Uyarmalıyız yani değil mi aslında?
Tabii
hata
ki.
Yapıyorsun diye.
Yani bir şeyi körü körüne desteklemek yaptığı o kişinin, o siyasi partinin ya da o kurumun her yaptığı her şeyin doğru olduğunu söylemek zaten mantığa da aykırı.
Evet.
Ya bunu artık görebilmemiz gerekiyor.
Ve yani, o insana da zarar veriyor aslında.
O insana zarar veriyor. Demek. Bir şekilde etrafında büyüklerin, siyasi parti liderlerinin, devlet yöneticilerin etrafında doğruyu söyleyebilecek birilerin olması gerekiyor. Bunun bugün söylenmesi gereken en uygun yer medya olduğunu düşünüyorum.
Hı hı.
Fakat bunun bir üslubunun olması gerekiyor. Eleştirinin üslubu hakikaten önemli.
Evet.
Bu konuda merhum Akif Emre hocamızın bir özelliğinden söz edeyim. Hiçbir zaman isim vererek eleştiri yapmadı.
Hiçbir zaman.
Yani muhalifti. En son sürekli ekranlarda olan birisinin söylediği bir sözü aslında o yazıyı okuyan herkes o kişiyi kastettiğini anlıyor, fakat ne söylediği önemli şeklinde bir yazı yazmıştı. Son yazılardan bir tanesiydi. Son 10 yazısından bir tanesi. Başlığı ne söylediği önemli. Bu kişi üzerinden giderek bir insanın söylediğinin, üslubunun önemli olduğunu ve medyada, siyasette sözün nasıl söylenmesi ve ne söylenmesi gerektiği konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu, güzel eleştirilerde bulunmuştu. Adrese teslim bir eleştiriydi ama hiçbir isim vermeyerek, rencide de etmeyerek çok müthiş bir şekilde yapmıştı eleştirisini. Yine bir bakanımızın, İsrail'in eski bir bakanıyla, savaş suçlusu ilan edilmiş bir bakanıyla selfie çekmesini eleştirdiği bir yazısı vardı. Bir fotoğrafın hikayesi başlıklı. Bu da son 15 yazısından birisiydi. Ve orada da hakikaten ne bakanın ismini almıştı yazısına, ne de onu rencide edecek bir şey söyleyerek o olayın yanlış olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı.
Evet.
Yani şahısları hedef almaktan ziyade olayları ve fikirleri eleştirmek önemli.
Eyvallah. Şimdi yakın tarihe dair bazı okumalar yapınca Hamit abi, aslında günümüz hadiselerine de, daha doğrusu aslında tarih bilincine sahip olunca evet, bu çok daha ortaya çıkıyor ama yakın tarihten biraz beslenince artıyor bu dozaj. Çünkü yakın tarihle çok ilişkili şu an günümüzün olayları.
Tarihim, evet, birbirinin devamı aslında.
Hep devamı. O yüzden bu kopukluğu gidermek lazım diye düşünüyorum ben de en başta. Medya okumaları. Ya ben abi ya hakikaten medya konusunda uzmanlaşmak istiyorum ya da her okuduğumdan zarar görmek istemiyorum diyen bir adamın tarih bilincinin yüksek olması lazım diye düşünüyorum. Ve sizde de ben kesinlikle bunu görüyorum zaten. Bu hatırat okumaları olsun vesaire. Tarih bilincini yükselten şeyler.
Ben arkadaşlara bir tavsiyede bulunayım. İstanbul'daki arkadaşlara, özellikle gençlere. Şu an yaz tatilindeyiz, hı-hı, ve daha yaklaşık bir ay falan,
evet,
var okulun.
Hemen başlayın arkadaşlar.
İstanbul'da Taksim'de Atatürk Kitaplığı var.
Evet.
Burada son 100 yılın süreli yayınları var. Gazeteler, dergiler. Süper. Son 100-130 yılın. Bodrum kata indiğimizde bir form dolduruyoruz. Hangi gazetenin hangi yılları arasında veya hangi derginin hangi yılları arasındaki ciltlemişler. O cildini istiyoruz. 5 dakika içerisinde asansörle getiriyorlar, önümüze koyuyorlar. O dergileri, o gazeteleri incelemekte cidden çok ciddi fayda var. O gün neler yaşanmış, nasıl tartışmalar yapılmış, bugün neler yaşanıyor ve tartışmalar hangi eksen etrafında dönüyor. Bu farkı görebilmek gerekiyor.
Eyvallah.
Yani bir ay içerisinde 3-5 defa gidip o dönemin gazetelerini, yani birkaç 10 yıl öncesinin veya 20 yıl öncesinin gazetelerini incelediğimizde çok ciddi bir yarar sağlayacak, bize katkı sağlayacak. Hem o dönemin medya dilini, o dönemin medya polemiklerini görmüş oluruz, incelemiş oluruz. Bu medya okuryazarlığı konusunda da çok ciddi güzel ipuçları verecek bize.
Eyvallah. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde yine bir gündemde bir haber oldu. Şimdi Müslüman kesim, özellikle İslami düşünceye sahip kesimi çok rahatsız eden bir olaydı bu. Hatırlarsınız belki siz de. Biz de dedik ki yani hani bir hayal kırıklığı oluşturdu yani gördüğümüz haber. Ama o malum medya grubu birden alevlendi. Ya ne alakası var? İşte hani ilişkiler önemli. Real politik mi diyorlar? Ne diyorlar?
Real politik.
Yani hakikaten tamam, real politik de.
Fabrika açılışından söz ediyoruz.
Fabrika açılışından söz ediyoruz hakikaten. Yani real politik de abi, real politik vicdanın önüne geçiyorsa, ben Taha Kılınç abiyle görüşmüştüm mesela, dedi ki vicdan, yani vicdan dedi yani hakikaten. Hani Suriye'den gelen fotoğraflar, kendisi Dış Haberler,
evet,
müdürüydü çok büyük bir gazetede ve şu an çok farklı mesela, onun söylediklerinden sonra benim algım da değişti çünkü vicdan dedi yani. O sürekli gelen fotoğraflar, evet, sürekli gelen haberler, sürekli gelen, sürekli bitmiyor ve sen artık şuna dönüyor. Biz işte bir boykot yapıyoruz bir şeye, bir ürüne karşı. Artık boykot devri bitti. Niye? Çünkü bakın böyle oldu. Bu mu yani hakikaten? Evet. Mesele bu muydu?
Yani şimdi şöyle, o fabrika açılışı yapılabilir.
Hı hı.
Yani çünkü nihayette bir devlet başkanı. O politikaları
zaten şöyle Hamit abi.
Fakat bizim burada duruşumuzun değişmesi gerekmiyor.
Aynen. Ben zaten onu tartışmıyorum. Ya benim onunla siyasette bir işim yok benim. Ben ona bakmıyorum. Zaten bu hep vardı
ya, çünkü
böyle şeyler.
O siyasetçi için, tabii, ya da devlet için
bir yatırım,
yabancı yatırımcı.
Yatırım. Ona biz bir şey demiyoruz. Zaten hep var. Ülkemizde zaten olmayan bir şey değildi bu.
Elbette.
Ama senin dediğin gibi yani algı, beyler biz boşuna yapmışız bu boykotu demek aslında.
Yani ayranlarımızı döküp çöpe dökecektik neredeyse. Yani evet, hakikaten orada çok incitici yazılar yazıldı.
Evet. Keza mesela yine işte İHA merkezli bir hareket yapıldı bir dönem. Hatırlarsın, hı-hı, abi. Yakın zamanda oldu bu da. Bir operasyon yapılmak istendi İHA merkezi üzerinden. İşte tüm İslam düşüncesi, İslamcı düşünceyi Türkiye'deki bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Hani gerçek İslamcı kim diye medyada böyle bir tartışma oluştu. Yani gerçek İslamcı kim diye bir tartışma, çok saçma bir tartışma. Yani ya İslamcılık kavramı tartışılıyorken gerçek İslamcılığın tartışılması bana çok garip gelmişti
ya
abi.
Bir de gerçek İslamcıları kimler diye tartışma yapmak yerine oturursun, İslamcılığı tartışırsın, İslamcılığın ne olduğunu ortaya koyarsın. Çünkü bugün ben en az 3 tane ayrı İslamcılık sayabilirim size. Yani gerçek İslamcılık nedir? İslamcılığı kim başlattı? Muhammed Abduh'la, Cemalettin Afgani ile başladı. Türkiye'deki temsilcileri kısmen Namık Kemal, Mehmet Akif, Bediüzzaman Said Nursi, sonraki dönemlerde belki Necmettin Erbakan'la falan devam ediyor. Bugün o İslamcılığın gerçek temsilcisi kim?
Hı hı.
Yani ilk dönem İslamcılığın eğer İslamcılık her şeyden önce anti-emperyalist, Muhammed Abduh veya Cemalettin Afgani Batı'ya karşı böyle bir, Batı emperyalizmine karşı böyle bir akım başlattı. Bugün muhafazakarlar gerçekten anti-emperyalist mi bizim muhafazakar camia?
Evet.
Ne kadar anti-emperyalist? Bu durumda İslamcı olduğunu söyleyenler ne kadar İslamcı? Önce İslamcılığın sınırlarını ortaya koyalım. İslamcılık nedir? O zaman zaten kim İslamcı, kim değil ortaya çıkar.
Eyvallah. Bunun için de çok okumak gerekiyor herhalde, değil mi Ahmet
yani
abi?
Yani işte geriye dönük okumalar yapmıyoruz. Arka planı beslemiyoruz. Sadece medyadan besleniyoruz. Medya,
doğru,
bize bugünü anlatır. Fakat bugünü anlamak için de dünü bilmemiz gerekiyor. Ve yarına dair de bir fikrimizin olması gerekiyor. Bunlar için de hakikaten önemli eserler okumalıyız. Sadece medyadan beslenerek, hele bugün artık medyanın Twitter'a indirgendiği ve, hı-hı, 140 karakterden oluşan metinlerin paylaşıldığı bir dönemde hakikaten fikriyatımızı besleyecek metinlere çok uzak kaldık diye,
eyvallah,
düşünüyorum.
Yani kim palazlansa, kim ön plana çıksa, bugün yarın işte ben de biraz böyle popüler olsam diyelim, hemen hakkımda bir haberler çıkıyor. İşte bunu dedi, şunu yaptı falan diye. Mesela bir futbol kulübü, bir futbolcu transfer etti geçtiğimiz günlerde. Resmi sitesinden ilan etti, şu kadar bonservis bedeli ödedik diye. Hiçbir haber sitesi, büyük işte bu spor siteleri falan dahil, gazeteler dahil, o bonservis bedelini yazmadı. Hep yüksek fiyatlar yazdı. Şimdi ben de diyorum ki demek ki ortada bir operasyon var. Bu kulübe yapılmak istenen. Yani fazla para ödedi, fazla para harcadı, şunu yaptı, işte fair play, finansal fair play zarar verdi falan diye. Bu sadece, yani dediğiniz gibi abi, İslamcılık tartışması üzerine falan değil. Bu tüm kurguya sahip.
Tüm kurgu. Yani medya bu, bugün bir güç olarak, dördüncü, hı-hı, güç dedik ya. Ve aslında dördüncü değil, birinci güç oldu.
Birinci güç. Doğru. Birinci yani, güce döndü yani.
Birinci güce döndü.
Çok Çünkü yasama, bir, yürütme, yargıyı da yönlendiriyor artık.
Aynı. Çok basit bir internet sitesi olan insanlar bile bazı menfaatler elde edebilmek için çok farklı şeyler yazabiliyorlar. Sonrasında o haberi kaldırmak için şantajlar vesaire falan. Yani çok ciddi karanlık ilişkilerden söz ediliyor.
Evet. Allah sonumuzu hayretsin.
Amin,
Evet abi.
İnşallah.
Yani medya meselesi kadim mesele. Biz bunu konuşsak burada örneklerle vesaire belki sabaha kadar devam edebiliriz. Ama benim sizle olan konuşmamdan anladığım şey oldu daha çok. Arka plan okumaları dediniz. Kesinlikle. Günümüz, yani medya okumasını yapmak isteyen bir insanın hakikaten, ben girdiğim haber sitelerinde kendimi bozmadan ya da kendi düşüncemi değiştirebilecek. Bu da çok önemli bir şey. Yani illa her okuduğumuzun bizim düşüncemiz aynı olması gerekmiyor. Yani o gerçekliği hissetmek önemli olan. Vay be diyebilmek. Ama o vay beyi yalan bir haberle değil, hani o perspektifle karşılaştırarak, mukayese ederek yapabilmek. O dediğiniz gibi sağlamayı yapmak, yani farklı haber sitelerini okuyarak. Bu çok zor bir şey şu an.
Ya
yani
zor çünkü...
Cesaret isteyen bir şey abi.
Cesaret isteyen, çünkü biz sürekli toz pembe görmek istiyoruz bazı şeyleri. Yani kendimize yakın olanların her şeyi doğru yaptığını görmek isteriz. Ha, bunu yaparken, benim dediğim gibi okumaları yaparken ciddi hayal kırıklıkları yaşayabiliriz belki.
Hı hı.
Ama ayaklarımız yere sağlam basar bir süre sonra. Ha, çünkü biz bugün doğmadık. Medyayı okuduğumuzda sadece bugünü görürüz. Biz 100 yıldır devam eden, hatta 150 yıldır Tanzimat dönemiyle başlayan bazı sıkıntıların devamını yaşıyoruz. Yani bugün yaşadığımız sıkıntıların arkasında Tanzimat dönemindeki politikalar da vardır. Bugünü anlamak için o dönemin politikalarını okumamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken dizilerden öğrenmemiz gerekmiyor. Zaten o dizinin başında kurgu olduğu söyleniyor. Tarihi dizilerden günümüzü medyadan okuyarak bir yere varamıyoruz ne yazık ki.
Tarihi dizilerden, siyaseti tartışma programlarından,
tartışma programı,
sporu, futbolu yine işte televizyon ekranlarından. Hakikaten bunun önü arkasının bir şekilde toparlanması lazım. Yani bazı düzenlemeler var, insanların uyarıları var, güzel çalışmalar var. Ama görünen o ki okumadan, beslemeden zihni, beyni.
Kesinlikle.
Sadece medyada değil, hiçbir alanda başarıya ulaşmak mümkün değil. Bugün mühendis de olsak, bugün doktor da olsak, eğer işimize ve mesleğimize dair bir arka plan okuması yapamadıysak, sadece dediğiniz gibi abi anı kurtaran, günü kurtaran çalışmalar yapabiliriz yani. Şişirme çalışmalar olur bunlar da. Ya da birilerinin desteğiyle, işte Hamit abi şurada bir iş teklifi var da abi, hani bir tanıdığımız var mı? Ya da buna döner olay. Aynen. Ki dönmeye de başladı maalesef bazı yerlerde. Kendimizle ya da kendi ayaklarımıza durarak, o özgül ağırlığımızla, kendi gündemimizi oluşturarak dediğiniz gibi, çok güzel bir ifadeydi. Belki de bir kişilik ortaya koyamayız. Çok teşekkürler abi.
Rica ediyorum.
Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Medya biraz daha kötüleyelim burada varsa.
Ya çok ciddi bir medya gücüne ihtiyacımız evet. var. Çünkü medya olmadan mümkün değil ayakta kalmak. Yani çünkü artık önemli bir güç ve bu medyaya bizim sahip olmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken ilkelerimizden, prensiplerimizden, ki az önce dediğim gibi bunun, bu ilkelerin başında inanç ilkelerimiz gelir. Kur'an, sünnet ve ikinci ilke ve prensip de milli ve manevi değerlerimiz.
Eyvallah.
Kültürel değerlerimiz. Bunlardan taviz vermeden iyi bir medya ortaya koymamız gerekiyor. Ve bunu yapmayanlara da biz okumayarak, destek vermeyerek prim vermememiz gerekiyor.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi.
Rica ediyorum.
Konuk abi. Oldunuz. Programımızın sonuna gelmiş olduk böylelikle. İnşallah tekrar ağırlamak istiyoruz sizleri.
İnşallah.
Çalışmalarınızda, okumalarınızda başarılar diliyoruz.
Allah razı olsun.
Hatırat okumaları inşallah güzelce devam eder. Okur dergisi ve diğer çalışmalarınız da keza öyle. Benim sizden anladığım bugün kendi gündemimizi oluşturmak ve tarihsel arka plandan, tarihsel olaylardan beslenmek oldu. Medyaya dair düz bir okumak yapmak için bile, yani uzmanlaşmak için bile değil, açık konuşmak gerekirse, düz bir okuma için bile bence bu gerekli. Bunu anladım. Ve belki tam anlamıyla, yani onun içinde yer almasak da, hani biz de medya mensubuyuz aslında bir açıdan. Ben de şunu söyleyebilirim. Bir abimizden dinlemiştim bunu. Bir, çok kıymetli bir söz paylaşmıştı. Demişti ki adalet iki açıdan zedelenir. Bir, dostuna torpil yaparsan. İki, düşmanına zulmedersen. Adaleti zedelememek lazım. Adaletin olmadığı yerde hakikaten her türlü bela, her türlü yalan, her türlü iftira, şişirme oluyor. Şu an dosta torpilin de olduğu, düşmana zulmün de olduğu bir sistemde de hakikaten Müslümanca bir bakış açısını oluşturmak zor diye kendi düşüncemi de paylaşmış oldum.
Eyvallah.
Çok teşekkürler Ahmet abi.
Rica ediyorum. Değerli dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum.
Eyvallah. Evet, kıymetli dinleyenler, bugün Hamit kardeşi ağırladık. Kendisiyle medya eksenli, medya okuryazarlı eksenli bir konuşmamız oldu. Ben çok keyif aldım. Hem ilgili olduğum konulardı, hem de bir sohbet havasında oldu. Saatin nasıl geçtiğini yine anlamadığımız bir program oldu. Hamit abi bir daha ağırlayacağız, kendisi müsait olursa. Ve bu konuları, bu hep güncel olan, hep aktüel olan bu konuyu tekrar belki daha farklı bir perspektifle gündeme getireceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.